Ayrım 20.
Her ne olursa olsun kızıyla evlenmem sanki aramıza daha önceden kararlaştırılmış bir şeymiş gibi konuşuyordu. Öyle ki göstereceğim her kararsızlık bir vazgeçme gibi görülebilir ve en kötü zamanda batar korkusuyla gemiyi terk ediyormuşum gibi yorumlanabilirdi. Çok kızgındım, evet için için kaynıyordum ama ne yapabilirdim? Evinde oturuyorum, birden fazla konuda ona borçluyum. Bu felaketin içinden geçerken nasıl aşağılarım onu? Üstelik benden istediği bir kayra değil, bana bir armağan veriyor ya da verdiğini zannediyor. Ve şimdiye dek bu kadar az heyecan göstermiş olmam bile neredeyse bir hakaret sayılabilir. Kendimi tehlikeye atmadan onu biraz teselli edebilecek bir yanıt verdim. Eminim ki 3 gün sonra iyi haberler gelip bu kara bulutları dağıtacaktır. Dediklerimi bir kaçış gibi yorumladı ve kızıl burun delikleriyle iç geçirerek bana oldukça yersiz görünen şu sözleri söyledi. Kendi kendime soruyorum, eğer iflas edersem kaç dostum kalır acaba? O zaman ben de iç geçirerek yanıtladım. Sana minnettarlığımı kanıtlama olanağını vermesi için Tanrı'ya dua etmemi mi istiyorsun yoksa? Sadece bir an düşündü. Bunu yapmana gerek yok dedi hafif bir özür dileme öksürüğüyle. Sonra da koluma girerek beni bahçeye sürükledi. Orada yeniden iki dost gibi konuşmaya başladık. Ama sinirlerim yatışmadı ve yola çıkmayı düşünmenin zamanı geldi diyorum kendi kendime. Nereye doğru? İzmir'e mi? Bizimkiler hala oradalar mı acaba? Hayır, bence Cübeyle. Oysa İzmir'de Abdüllatif'in de yardımıyla belki bir şeyler yapabilirim Marta için. Ara sıra bunu düşünüyorum, aklıma bazı düşünceler geliyor. Kuşkusuz hayallerle avutuyorum kendimi. İçimden onu kurtarmak için çok geç olduğunu biliyorum. Ama vazgeçmek için de çok erken değil mi? 17 Nisan. Bu sabah gidip İzmir'e kalkan gemiler üstüne bilgi aldım. 10 gün içinde Paskalya'dan sonraki salı günü demir alacak bir gemi buldum. Tarih bana uygun geliyor. Böylece Gregorio'nun eşi ve kızlarıyla bir araya gelen aile içinde fazla oyalanmadan kısaca görüşebilirim. Ev sahibime henüz hiçbir şey söylemedim. Bunu yarın yaparım ya da ertesi gün. Acelesi yok. Ama firarımın arifesine dek beklemek de kabalık olur. 18 Nisan. Büyük perhizin bu son pazar gününde kimse itiraf etmese de herkes perhizin yaklaşan sonunu kutlarken ev sahibim gemileri ve yükleri konusunda biraz daha rahatlamış görünüyordu. Yeni bir haber almış değildi ama yataktan daha keyifli kalkmıştı. Tam zamanıydı, ben de fırsatı kaçırmadım. Ona gideceğimi haber vermeden önce yolculuğumun şimdiye dek söylemediğim ya da başka kılığa soktuğum olaylarını ayrıntılı biçimde anlattım. Başıma gelenlerin insanın ancak yakınının da yakını kişilere açabileceği şeyler olduğunu söylemem gerekir. Ama şunu da söylemem gerekir ki ne zaman bir araya gelsek sözü hep ağzımdan alıyor ve bir daha bana bırakmıyordu. Onunla atalarıyla, tabii benim atalarımla da karısıyla, kızlarıyla, işleriyle ilgili her şeyi biliyordum artık. Kimi zaman neşeliydi gevezeliği, kimi zaman üzüntülü ama hiç susmuyordu. O kadar ki bana bir soru sorduğunda bile tümcemi zorlukla tamamlayacak zamanı ancak tanıyor, sonra da hemen konuşmaya başlıyordu. Sözü kaptırmamaya çalıştığım filan da yoktu zaten, durumdan şikayetçi değildim. Hiçbir zaman çenesi düşük biri olmadım ben. Her zaman dinlemeyi, düşünmeyi ya da daha çok düşünür gibi yapmayı yeğledim. Gerçeği söylemek gerekirse düşündüğümden çok daha sık düş kurarım ben. Ama bugün hem onun alışkanlıklarını hem de benimkileri altüst ettim. Binbir hileyle sözümü kesmesine engel olarak her şeyi anlattım ona. Önemli olan her şeyi, önemsizlerin de büyük bir bölümünü. Yüzüncü at kitabını, Marmontel Şövalyesini ve geçirdiği deniz kazasını, yeğenlerimi ve kusurlarını, sahte dul Marta'yı, beklediği çocuğu, evet bundan bile söz etmem gerekiyordu. Sonra da Anadolu'da, Konstantinopolis'te, denizde, İzmir'de ve en sonunda Sakız'da yaşadığım pek parlak sayılmayacak maceraları. Şu an yaşadığım pişmanlıklara ve umut kalıntılarıma dek. Ben öykümde ilerledikçe ev sahibim gitgide daha bitkin görünüyordu. Anlamış değildim. Yaşadığım felaketler mi onu etkiliyordu, yoksa bunların kendi tasarılarına yansıyan sonuçları mı? Çünkü bu konuda her şeyin farkına varmıştı. Ona gitmeyi düşündüğümü hala söylememiştim. Yalnızca neden kızıyla evlenemeyeceğimi ve neden Cenova'da sonsuza dek yaşayamayacağımı anlatmıştım ki ilk kez kısa ve özlü bir soru sordu. Ne zaman terk ediyorsun bizi? Ne sinirli ne de kaba bir edayla sormuştu bu soruyu. Hayır, beni kovmuyordu. Bu konuda en küçük bir kuşkum olsaydı o anda terk ederdim evini. Hayır, sorusu basit bir saptamaydı. Hüzünlü, acılı, dertli bir saptama. Belirsiz yanıtımı mırıldandım. Birkaç gün içinde ve hemen teşekkürlere, duyduğum minnettarlığa, ona olan borcuma bağlamak istedim sözü. Ama eliyle hafifçe omzuma vurdu ve yalnız başına dolaşmak için bahçeye çıktı. Utançtan çok rahatlama mı verdi bu olanlar bana? Rahatlamadan çok utanç mı yoksa? 19 Nisan. Gün doğuyor ve henüz gözümü bile kırpmadım. Bütün gece boyunca beni bitkin düşüren ama hiçbir yere vardırmayan yararsız düşünceleri döndürüp durdum kafamda. Ona şöyle demeliydim böyle diyeceğime ya da şunu söyleyeceğime bunu söylemeliydim. Ve onu yaraladığım için duyduğum utancı geçirdim durmaksızın içimden. İsrarını, kaba manevralarını çoktan unuttum. Yalnızca kendi pişmanlıklarımı düşünüyorum şimdi. Gerçekten de bana duyduğu güvene ihanet mi ettim? Yoksa hiçbir şey vaat etmemiştim ona. Yine de beni ona karşı nankörce davrandığıma ikna etmeyi becerdi. Gregorio'nun tepkisine beni nasıl anımsayacağına o kadar çok kafa yoruyorum ki asıl önemli soruları sormayı unutuyorum kendime. Doğru kararı aldım mı? Bana sunduğu yeni yaşamı kabullenmek yerine gitmekte haklı mıyım? İzmir'de ne yapacağım? Hangi serabın peşine düşeceğim? Marta'yı geri alacağıma, çocuğu geri alacağıma nasıl inanabilirim? Uçuruma doğru koşmuyorsam bile yalı yarın dibine doğru koşuyorum ve yolum kesilecek orada. Bugün ev sahibimi rencide ettiğim için acı çekiyorum. Yarın ona boyun eğmediğim için ağlayacağım. 20 Nisan. Bir iç dökme tutkusuna kapıldım. Tıpkı ilk aşkını yaşayan bir genç kız gibi. Ben ki genellikle sessizimdir, suskunluğumla tanınırım. Dirhemle konuşurum ve yalnızca bu sayfalara döküyorum içimi. Şimdiden iki kez yaşamımı anlattım birilerine. Pazar günü ev sahibime haklı olduğumu göstermek için bugün de kesinlikle tanımadığım birine. Sabah kafamda sabit bir düşünceyle kalkmıştım yataktan. Gregorio'ya üzüntüleri unutturacak ve dost olarak ayrılmamızı sağlayacak gösterişli bir armağan vermek istiyordum. Kafamda kesin bir şey yoktu ama limana yakın bir sokakta koskocaman bir antikacı dükkanını gözüme kestirmiştim. Oraya bir meslektaş olarak gitmeyi düşünüyordum ve uygun nesneyi belki Mancia Vacca konağının bahçesinde yükselecek ve sonsuza dek benim geçişimi anımsatacak büyük ve güzel bir antik yontuyu orada bulacağımdan emindim. Daha içeri adımımı atar atmaz dükkan tanıdık geldi bana. Malların yerleştiriliş biçimi az çok benim dükkanımdaki gibiydi. Raflara yatırılmış eski kitaplar, en üstte doldurulmuş kuşlar, yerde, köşelerde insanın atmaya kıyamadığı, yıldan yıla kimsenin almayacağını bile bile sakladığı büyük çatlak vazolar. Dükkanın sahibi de bana benziyor, 40 yaşlarında, sakalsız, bıyıksız, oldukça iri yarı bir cenevizdi. Kendimi tanıttım ve çok sıcak bir biçimde karşılandım. Benden söz edildiğini duymuştu. Yalnızca embriyakolardan değil, özel olarak benden söz edildiğini de. Kimi müşterileri cübeyle bile uğramışlardı. Ne aradığımı söylemeden önce gölgeli serin küçük bir avluya davet edip oturttu beni. Bir hizmetçiye buzlu şerbetler söyledi ve gelip karşıma oturdu. Anlattıklarına bakılırsa onunkiler de uzun süre deniz aşırı yerlerde, değişik kentlerde yaşamışlardı. Ama 70 yıl önce yurtlarına geri dönmüşler ve o Cenova'dan hiç ayrılmamıştı. Bir süre önce Halep'te, Konstantinopolis'te, İzmir'de ve Sakız'da olduğumu söylediğimde gözleri yaşardı. Böyle her yere gitmiş olmama gıpta ettiğini, kendisinin her gün en uzak menzilleri düşlediğini ama hiçbir zaman böyle bir serüvene atılmaya cesaret edemediğini söyledi. Günde iki kez limana inerim, giden ya da gelen gemileri izlerim. Denizcilerle, armatörlerle konuşurum, uğradıkları kentlerin adlarını duymak için onlarla gidip tavernalarda içki içerim. Hepsi beni tanıyor şimdi, arkamı döndüğümde deli olduğumu fısıldıyorlardır birbirlerine. Tuhaf adlar duymaktan sarhoş olurum olmasına ama yola çıkmak için yeterince aklı başında olamadım hiçbir zaman. Yeterince deli demek istiyorsunuz herhalde. Hayır, yeterince aklı başına dedim bilerek. Çünkü gerçek aklı başındalığı oluşturan bileşenler arasında bir yudum delilik olması gerektiği çoğu kez unutuluyor. Konuşurken gözleri yaşarıyordu. O zaman şöyle dedim ona. Siz benim yerimde olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Oysa ben de sizin yerinizde olmak isterdim. Pişmanlığını hafifletmek için söyledim bunu ama tüm azizler adına böyle düşünüyordum aslında. Böyle düşünüyorum. Şu anda dükkanımda elimde serinletici bir içkiyle oturuyor olmayı, bu yolculuğa çıkmayı hiç düşünmemiş olmayı, felaketine neden olduğum ve benim felaketime neden olan kadınla hiç karşılaşmamış olmayı, 100. addan söz edildiğini hiç duymamış olmayı ne kadar isterdim. Neden peki diye sordu. Yolculuklarımı ona anlatmam için ben de konuşmaya koyuldum. Beni yollara düşüren şeyi kısacık sevinçlerimi, başımdan geçen kötü olayları, pişmanlıklarımı. Yalnızca Gregorio ile aramızdaki anlaşmazlığa değinmedim. Geldiğimde beni çok cömert bir biçimde karşıladığını söylemekle yetindim. Ve onu terk etmeden önce cömertliğine layık bir armağanla tüm minnettarlığımı göstermek istediğimi söyledim. Konuşmamızın bu noktasında meslektaşım adının Melchione Baldi olduğunu söylemedim hala. İyi bir tüccar olarak düşündüğüm armağanın ne olduğunu söylememi istemeliydi. Ama sanırım sohbetimiz hoşuna gidiyordu. Yeniden yolculuklarım konusuna geri döndü. Orada burada gördüklerim üstüne çeşitli sorular yöneltti. Sonra da adını hiç duymadığı şu Mazandarani'nin kitabı konusunda sorguladı beni. Uzunca bir süre yaptığım açıklamaları dinledikten sonra da şimdi nereye gitmeyi düşündüğümü sordu. Doğrudan Cübeyl'e mi dönmeliyim yoksa önce İzmir'de durmalı mıyım daha bilmiyorum. Bu yolculuğa çıkmanıza neden olan kitabın şimdi Londra'da bulunduğunu söylemediniz mi az önce? Onu oraya dek izlemem için bir neden mi bu? Yok hayır, benim gibi iki ayağı toprağa dikili biri hangi halkla böyle bir yolculuğa çıkmanızı önerebilir size? Ama kazara gitmeye karar verirseniz gördüklerinizi anlatmak için dönüşte bana uğrayın. Bunun ardından kalktık ve dükkanın öbür yanındaki ikinci bir avluya, bir iki antika ya da yeni yontuya bakmaya gittik. Ravenna taraflarında bulunmuş bir tanesi ev sahibimin bahçesine uygun gibi geldi. Belki baküsü, belki de elinde kupası, yeryüzünün tüm yemişleriyle çevrili, şölen sofrasında bir Roma imparatorunu betimleyen bir yontu. Daha hoşuma giden bir şey bulamazsam bunu alırım. Yürüyerek Gregorio'nun evine dönerken adımlarım hafiflemişti sanki ve bu konuksever meslektaşın dükkanına yeniden gelmeye söz verdim kendi kendime. En azından yontuyu almak için uğramak zorundaydım zaten. Yontuyu olduğu gibi mi armağan etmeliyim yoksa bir kaydı üstüne mi diktirmeliyim? Bunu Baldi'ye sorsam iyi olur. Bu konuda alışkanlıkları biliyor olmalı. 21 Nisan. Gregorio ona birkaç gün önceden haber vermeden evinden gitmeyeceğime söz verdirtti. Nedenini bilmek istedim ama gizemli bir hava takınarak yanıtlamadı. Sonra da gideceğim yere karar verip vermediğimi sordu. Hala Cübeyl ile İzmir arasında tereddüt ettiğimi söyledim. Ara sıra neden Londra'ya gitmediğimi kendi kendime sorduğumu da. Bu yeni hevese şaşırmış göründü ama bir iki dakika sonra gelip belki de kötü bir fikir olmadığını söyledi. Bunun da ötekiler gibi bir fikir olduğunu ve henüz hiçbir karar vermediğimi belirterek yanıtladım onu. O da karşılığında hiç acele etmememi öğütledi ve duraksamam Noel'e kadar sürerse dünyanın en mutlu insanı olacağını söyledi. İyi yürekli Gregorio, bana söylediği her sözcüğü düşünerek söylediğine eminim. Onun evinden gittiğim gün bu dinginlik durağını özlemle anımsayacağımdan da eminim. Ama benim yollara düşmem gerekiyor ve Noel'den çok çok önce. 22 Nisan. Gregorio'nun karısı ve üç kızı bugün geldiler. Kutsal Perşembe geleneğinin gerektirdiği gibi yedi kiliseye uğramışlar yolda. Hanımefendi Orientina zayıf, kuru ve tepeden tırnağa karalar içinde. Perhiz yüzünden mi böyle giyinmiş bilmiyorum ama sanırım onun için bütün yıl baştan sona perhiz. Aslında Paskalya arifesi olan cumartesi günü gelecekti ama kocasının ölçüsüzlüğüne iki gün önce meydan okumayı yeğledi. Kocası ben olsaydım eğer Tanrı esirgesin, ateşliğimden korkmasına hiç gerek olmazdı. Ne perhiz sırasında ne de başka zaman. Neden ondan bu kadar acımasızca söz ediyorum? Çünkü daha gelir gelmez geri dönüşü nedeniyle onu kutlayan kocasına ve evin öbür insanlarına katıldığımda evine hiç de hoş gelmediğimi, dahası eşiğinden bile girmemiş olmam gerektiğini belirten bir bakış fırlattı bana. Beni Gregorio'nun sefahat arkadaşımı sanmıştı yoksa, ya da tersine kocasının kızıyla ve benimle ilgili tasarılarını öğrenmiş, böylesi bir girişime taraftar olmadığını göstermek mi istiyordu? Belki de kızıyla evlenmeye pek can atmadığımı duymuş ve buna kızmıştı. Her neyse, geldiği andan başlayarak kendimi bu evde yabancı hissetmeye başladım. Hemen gitmeyi bile düşündüm aslında ama kendimi tuttum. Beni bir kardeş gibi konuklayan kişiye karşı hakaret sayılabilecek bir davranışta bulunmak istemiyordum. Karısının yorgunluğu nedeniyle böyle davrandığına inanmış göründüm. Perhiz ve bu kutsal hafta içinde Efendimizin de katlandığı acılar sevinç taşkınlıklarına izin vermiyordu ne de olsa. Ama burada fazla oyalanmayacağım artık. Bu akşam bile bir meslektaşımı ziyaret etme bahanesiyle yemeğe kalmaktan kaçındım. Babasının bana onca övdüğü ünlü Giacominetta'ya gelince onu neredeyse hiç görmedim. Kimseyi selamlamadan koşup odasına kapandı. Annesinin onu bile bile sakladığından kuşku duyuyorum. Zamanı geldi, çoktan zamanı geldi gitmemin. Çok zor geçiriyorum bu geceyi, herhangi bir acı çekiyor olmasam da. Hiç mi acı çekmiyorum? Çekiyorum. Bu evde artık iyi karşılanmadığım için acı çekiyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum, sanki uykuyu ev sahiplerimden çalmış ya da dilenmişim gibi. Gregorio'nun karısının yüzünde beliren tatsız ifade gece boyunca büyüdü ve çirkinleşti. Burada kalamam artık. Ne Noel'e ne iki gün sonraki Paskalya'ya kadar. Yarın sabaha kadar bile kalamam. Nazikçe bir pusula yazıp parmak uçlarıma basa basa uzaklaşırım buralardan. Limana yakın bir handa uyurum ve bir gemi bulduğumda biner giderim. Doğuya mı, Londra'ya mı? Hala aynı kararsızlıklar içindeyim. Önce kitabımı bulmalı ya da onu unutup Marta'yı kurtarmaya mı çalışmalı? Ama nasıl? Ya da tüm deliliklerimi unutup Cübeyle yakınlarımın yanına mı dönmeliyim? Her zamankinden çok kararsızlıklar içindeyim. 23 Nisan Kutsal Cuma. Malta Haçı adlı handa yeni odamdayım. Penceremden limanın havuzunu yelkenleri toplanmış onlarca tekneyi görüyorum. Belki beni götürecek gemi de gözlerimin önündedir. Hala Cenova'dayım ama çoktan terk ettim bu kenti. Belki bu yüzden daha şimdiden onun eksikliğini duyuyorum ve yeniden sürgün özlemlerime kavuşuyorum. Dediğim gibi tehdidimi eyleme dönüştürdüm ve son dakikada önüme çıkan tahmin etmediğim şeylere karşın Gregorio'nun evinden kaçtım. Sabah erken, çok erken 3-5 eşyamı topladım, konukseverliğine teşekkür eden kısa bir pusula yazdım. Hiçbir örtülü kötülemenin, hiçbir çift anlamlı sözün girmesine izin vermedim pusulaya. Yalnızca teşekkür, minnet ve dostluk sözleri yazdım. Ona borçlu olduğum 300 lirayı geri verme vaadine bile yer vermedim. Böyle bir şey onu rencide ederdi. Mektubu ortalık bir yere bıraktım. Üstüne ağırlık niyetine evdeki hizmetçiler için bir iki madeni para koydum. Odayı hiç oturmamışım gibi düzenledim ve çıktım. Dışarıda gün ağarmaya başlamıştı ama ev hala karanlıktı ve sessizdi. Hizmetçiler kalkmış olsalar bile besbelli hiç gürültü etmiyorlardı. Yattığım oda birinci katta ahşap bir merdivenin tepesindeydi ve gıcırdamaması için dikkatle inmeyi düşünüyordum bu merdivenden. Henüz üst basamakta karanlıkla sendelememek için trabzanı sıkıca tutmuş dururken bir ışık göründü. Nereden çıktığını bilmediğim bir genç kızdı bu ve Giacominetta'dan başkası olamazdı. Elinde tuttuğu çift kollu şamdan ansızın basamakları ve yüzünü aydınlattı. Gülümsüyordu. Neşeli, sır saklar bir gülümsemeyle. Yüz geri etmek söz konusu olamazdı. Elimde yükümle görmüştü beni ve yoluma devam etmek dışında yapabileceğim bir şey yoktu. Onun gibi gülümseyerek ve sırrımı onunla paylaşırcasına göz kırparak. Annesi ne kadar donuksa kız o kadar ışıl ışıldı. Kendi kendime sormadan edemedin. Kızın tabiatının farklı olması babasının neşesini almış olmasından mıydı? Yoksa yalnızca yaş farkı mıydı davranışlarını açıklayan? Aşağı geldiğimde tek sözcük söylemeden yalnızca başımla selamladım onu. Sonra kapıya yöneldim, açtım ve yavaşça ardımdan kapadım. Elinde ışıkla peşimden gelmiş ama hiçbir şey söylememiş, hiçbir şey sormamış, beni tutmaya da çalışmamıştı. Bahçe yolundan bahçıvanın açtığı parmaklıklı kapıya kadar yürüdüm. Eline biraz para sıkıştırdım ve uzaklaştım. Kızı uyarırsa Gregorio beni yakalamaya çalışabilir korkusuyla en karanlık sokakları seçtim. Hızla ve dosdoğru limana dek yürüdüm. Az önce adını verdiğim hana dek geçen hafta tabelasını görmüştüm buralarda. Bu birkaç satır yazdıktan sonra perdeleri indireceğim, pabuçlarımı çıkaracağım ve şu yatağa uzanacağım. Bir iki dakika bile olsa uyumak çok iyi gelecek bana. O da lavanta kokuyor ve çarşaflar temize benziyor. Öyle olmuştu ve en az 2-3 saat uyumuştum ki bir cehennem patırdısıyla uyandım. Kapıyı yumruklayan Gregorio'ydu bu. Beni bulmak için Cenova'nın tüm hanlarını hallaç pamuğu gibi atmıştı söylediğine göre. Ağlıyordu. Ona ihanet etmiş, onu hançerlemiş, aşağılamıştım ona göre. 33 kuşaktır mancıya vakkalar emriyakolara bağlıydılar. Tıpkı elim kola kaynamış olduğu gibi. Ve ben bir öfke anında tek vuruşta koparmıştım sinirleri, damarları ve kemikleri. Ona sakin olmasını, oturmasını söyledim. Ne bir ihanet ne de bir kol bacak kesme. Ne bunların bir benzeri vardı ortada. Üzülecek bir şey bile yoktu. Başlangıçta gerçek duygularımı ona açıklamaktan sakındım. Gerçek hak edilir ve o böyle davranarak hak etmiyordu. Onu yeniden kavuştuğu ailesiyle bir arada bırakmak istediğimi ve evinden olabilecek en iyi anılarla ayrıldığımı ileri sürdüm. Bunun doğru olmadığını ve gitmemek karısının soğukluğunun neden olduğunu söyledi. İnkar etmekten yorulduğum için evet doğru dedim. Eşinin tavrı kalmam için cesaretlendirmemişti beni. O zaman yatağa oturdu ve bugüne dek bir erkekle hiç görmediğim gibi ağlamaya başladı. Bütün arkadaşlarıma karşı böyle dedi sonunda. Ama yalnızca bir görüntü bu. Onu daha iyi tanımaya başladığında geri gelmem için defalarca ısrar etti ama iyi dayandım. Böylesi bir ayrılıştan sonra süklüm püklüm yuvaya dönmek olacak iş değildi. Herkesin gözünden düşüverirdim. Yalnızca Paskalya yemeğini onların sofrasında yemek üzere söz verdim. Bu da onurlu bir uzlaşma sayılırdı. 24 Nisan, Kutsal Cumartesi. Bugün Bakus yontusunu istediğimi bir kez daha söylemek ve onu Gregorio'nun evine teslim edemeyeceğini öğrenmek için yeniden Melchione Baldi'nin dükkanına uğradım. Oturmamı rica etti ama mağazasında üst düzeyden bir kadın müşteri, sanırım Fieschi'lerden bir hanımefendi ve kalabalık eşlikçileri vardı. Ben de başka bir zaman uğramaya söz vererek ortadan kaybolmayı yeğledim. Meslektaşıma belki beni ziyaret etmek ister diye bir iki adım uzaklıktaki hanın adresini bıraktım. Armağanın ev sahibime yarın ikindiye doğru onlarla birlikte yiyeceğim bayram yemeğinden sonra bir teşekkür gibi ulaşmasını istiyordum. Ama Bardi bu paskalya ve pazar gününde taşıyıcı bulabileceğinden emin olmadığını söyledi ve pazartesiye kadar sabır göstermemi rica etti. 25 Nisan Paskalya günü. Melchione Baldi, isteklerimi karşılamaya çalışayım derken bugün beni utanca ve sıkıntılara düşürdü. Yontuyu ev sahiplerime pazar günü ikindiye doğru teslim etmesini istememiş miydim? Böylece ben paskalya yemeklerini paylaşıp konaklarını terk ettikten sonra minnettarlığımı belirten armağanımı alacaklardı. Teslimin böyle bir günde yapılması olası görülmediğinde bu soylu davranışımın rahatça ertesi güne kalabileceğini düşünmüştüm. Belki de daha zarif olacaktı böylesi. Nezaket biraz yavaşlıkla çok daha iyi gider. Ne var ki Baldi beni düş kırıklığına uğratma tehlikesini göze alamamıştı. Bu nedenle 4 genç hamal bulmak için elinden geleni yaptı ve hamallar biz tam yemeğin ortasındayken ev sahibim kapısını çaldılar. Herkes ayağa kalktı, oraya buraya koşuşmalar başladı. Öyle bir patırdı, öyle bir karmaşa oldu ki sormayın. Yüzümü hangi masa örtüsünün altına gizleyeceğimi bilemedim. Özellikle de hepsi deneyimsiz, belki de biraz sarhoş taşıyıcılar, bahçede bir taş bankı yere devirip ortadan yırılmasına neden olduklarında ve çiçekli çimenlerin üstünde bir yaban domuzu sürüsü gibi tepindiklerinde. Yaşadığım utancı düşünün. Gregorio gemlediği bir kızgınlıkla kızarıyor, karısı acı acı alay ediyor, kızlar gülüyorlardı. Zarif bir hareket olması gereken şey gürültülü bir maskaralığa dönmüştü. Daha önce başka bir iki şaşkınlık daha yaşatmıştı bana bugün. Öğle saatine doğru Mangiavacca konağının kapısından belki de son kez içeri girdiğimde Gregorio beni bir kardeş gibi karşılamış ve koluma girip çalışma odasına götürmüştü. Karısıyla kızlarının hazırlanmasını beklerken bir süre sohbet ettik orada. Bana yola çıkmakla ilgili herhangi bir karar verip vermediğimi sordu. Ben de önümüzdeki birkaç gün içinde gitme kararından vazgeçmediğimi, hala Cübe ile dönme eğiliminde olduğumu ama gideceğim yer konusunda ara sıra tereddütler yaşamaktan da geri kalmadığımı belirterek yanıtladım onu. O zaman yine gitmemin ona acı vereceğini, evinin kapısının bana her zaman açık olduğunu ve her şeye karşın Cenova'da kalmak istersen buna hiç pişman olmamam için elimden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Ve sonra Londra'ya gitmekten tümüyle vazgeçip geçmediğimi sordu. Ben de henüz tümüyle vazgeçmediğim ama 100. At kitabının bana bu denli çekici gelmesine karşın sağduyumun bana doğuya dönmeyi öğütlediğini söyledim. Bunca zamandır başıboş bıraktığım ticaretimi yeniden ele almak ve kız kardeşimin çocuklarına kavuştuğundan emin olabilmek için. Beni yarım yamalak dinlediği belli olan Gregorio, eğer İngiltere'ye gidecek bir gemiye binersem geçeceğim kentlere övgüler düzmeye başladı yine de. Nice Marsilya ya da Agdo, Barcelona ya da Valencia, özellikle de Lisbon. Sonra da elini omzuma bastırarak sordu. Eğer fikir değiştirirsen bana bir hizmette bulunur musun? Büyük bir içtenlikle benim için yaptıklarından sonra hiçbir şeyin beni manevi borcumun birazını olsun ödemekten daha çok sevindiremeyeceğini belirttim. O da İngiltere-Hollanda savaşı nedeniyle ortaya çıkan durumun işlerini biraz karıştırdığını ve Lisbon'daki acentesine Cristoforo Gabbiano adındaki biriydi bu, önemli bir mesaj iletmek istediğini söyledi. Sonra da çekmecesinden önceden yazılmış ve kendi mührüyle mühürlenmiş bir mektup çıkarttı. Al bunu dedi ve özenle sakla. Eğer deniz yoluyla Londra'ya gitmeyi seçersen zorunlu olarak Lisbon'dan geçeceksin ve orada bu mektubu elinle Gabbiano'ya teslim edersen sonsuza dek sana minnettar olurum. Bana çok büyük bir hizmette bulunmuş olursun. Buna karşılık başka bir yöne gitmeyi seçer ve bu mektubu bana geri verme zamanını bulamazsan mührünü bile açmadan onu yakacağına söz ver. Söz verdim.